Ayrım 12. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1060. Kremlin'de durum. Olaylar, Doğu Polonya'da Alman kuvvetlerinin toplanması, komşu Balkanlarda 1 milyon Nazi askerinin bulunması, Alman askerlerinin Yugoslavya ve Yunanistan'a girmeleri, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'ın işgali. Hitler'in niyetlerini açıkça ortaya koyduğu halde tam bir gerçekçi olmakla tanınan ve öyle olduklarını da gösteren Kremlinliler, başta Stalin olmak üzere Nazi diktatörünün öfkesinden Rusya'nın ne yapıp yapıp kaçınabileceğine inanıyorlardı. Bu çıplak gerçeklerin doğal kuşkularını arttırması, Hitler'in Güney Avrupa'da yayılması karşısında duydukları tedirginliği azaltmaması gerekirdi. Oysa o yılın bahar haftaları içinde Moskova ile Berlin arasındaki diplomatik yazışma ve görüşmelerin gerçekten uzak, inanılmayan ve oldukça da gülünç bir yanı vardı. Ele geçen Nazi belgelerinde bol bol görülüyor bu. Almanlar Kremlin'i son dakikaya kadar kabaca aldatmaya çalışmışlar ve Sovyet liderleri de gerçek durumu iyice kavrayamamış, zamanında harekete geçememişlerdi. Sovyetler, Alman askerlerinin Romanya ve Bulgaristan'a girmelerini, sonra da Yugoslavya ve Yunanistan'a hücum etmelerini, Nazi-Sovyet paktının ihlali ve Rus güvenlik çıkarlarına yönelmiş bir tehdit sayarak birçok kere Almanları protesto ettikleri halde, Almanların taarruz günü gelinceye kadar Berlin'i yine de övmeye devam ettiler. Bu işin başında şahsen Stalin vardı. Elçi von der Schulenburg, 13 Nisan 1941'de Berlin'e ilginç bir telgraf çekti ve Japon Dışişleri Bakanı Yosuke Matsuoka'nın o gece Moskova'dan ayrılışı sırasında Stalin'in yalnız Japonlara değil Almanlara karşı da dostça davrandığını bildirdi. Tren istasyonunda "Stalin herkesin önünde beni çağırdı," diyor Schulenburg telgrafında ve kolunu boynuma doladı. "Dost kalmalıyız ve bugün bunun için her şeyi yapmalısınız." Az sonra Stalin, Alman askeri ataşe vekili Krebs'e döndü. Önce Alman olup olmadığını anladıktan sonra ona şu sözleri söyledi: "Sizinle dost kalacağız, hiçbir güçlükten yılmayacağız." 3 gün sonra da Moskova'daki Alman maslahat güzarı Tippelskirch, Berlin'e çektiği telgrafta, İstasyonda yapılan gösterinin Stalin'in güttüğü Alman dostluğu politikasını gösterdiğini, Almanya ile Sovyetler Birliği arasında yakında bir çatışma çıkacağı söylentilerinin dolaştığı bir sırada bu davranışın özel bir önem taşıdığını belirtti. Bir gün önce de yine Tippelskirch, Kremlin'in aylardan beri süren çekişmelerden sonra iki ülke arasındaki sınırın Igorka nehrinden Baltık denizine kadar uzaması konusunda Almanların yaptığı teklifi kayıtsız şartsız kabul ettiğini bildirmişti. Sovyet hükümetinin uysal durumu diyordu, çok garip. Berlin'de neler hazırlandığı düşünecek olursa gerçekten de çok garipti. Sovyet hükümeti abluka altındaki Almanya'ya önemli ham maddeler gönderilmesi konusunda da aynı derecede uysal davranıyordu. Moskova'daki ticaret görüşmelerini yönetmiş olan Schnure, 5 Nisan 1941'de Nazi efendilerine verdiği raporda sevine sevine şunları anlatıyordu: "Siyasi ilişkilerin soğuması yüzünden 1941 Ocak ve Şubat aylarında Rusya'nın teslimatında bir azalma görülmüş, ancak Mart ayında özellikle buğday, petrol, manganez cevheri, demirden, gayrimetaller ve değerli maden sevkiyatında büyük sıçramalar olmuştu. Sibirya üzerinden yapılan transit sevkiyat," diyordu, "eskisi gibi elverişli bir hava içinde devam etmektedir. Sovyet hükümeti bizim isteğimiz üzerine kauçuk nakli için Mançurya sınırında emrimize özel bir marşandiz vermiştir." 6 hafta sonra 15 Mayıs'ta Schnure, acele ihtiyaç duyulan 4000 ton kauçuğun Sibirya demir yollarından Almanya'ya sevk edilmesi için Sovyetlerin özel marşandizler tahsis ettiğini bildirdi. Anlaşmada yazılı ham madde miktarları Ruslar için ağır bir yük olmasına rağmen olduğu gibi teslim edilmektedir. Benim izlenimim şudur ki Moskova'ya 10 Ocak tarihli anlaşmanın kapsamını aşan iktisadi tekliflerde bulunabilir. Bugünkü anlaşmanın sınırları dışında besin maddeleri ve ham maddeler elde edebiliriz. Almanların Rusya'ya yaptıkları makine sevkiyatı Schnure'ye göre azalıyordu. Ama Ruslar buna aldırmadıktan sonra ona neydi? Ancak 15 Mayıs'ta bir başka etken kendisini rahatsız etmişti. Yakında bir Alman-Rus çatışmasının başlayacağı üzerine çıkan sayısız söylentiler yüzünden büyük zorlukların ortaya çıkmasından yakınıyor ve resmi Alman kaynaklarını bundan sorumlu tutuyordu. Schnure, Dışişleri Bakanlığı'na verdiği uzun raporda zorlukların Rusya'dan değil Alman sanayi firmalarından geldiğini hayretler içinde bildiriyordu. Alman firmaları Ruslarla yaptıkları anlaşmaları feshetmeye çalışmaktadırlar. Şurasını işaret etmeliyiz ki Hitler söylentileri önlemek için elinden geleni yapıyordu. Öte yandan da Rusya'nın Almanya'ya saldırma ihtimalinin gün geçtikçe arttığına generalleriyle yüksek memurlarını inandırmaya çalışıyordu. Generaller kendi haber alma örgütlerinden yararlanarak durumu daha iyi bildikleri halde Hitler'in yaptığı propagandanın etkisinde kaldılar. Halder ile Brauchitsch, Manstein ve ötekiler, daha namuslu görünen Paulus hariç, yazın başlangıcında Rusya'nın Polonya sınırında yaptığı askeri yığınağın Almanya için tehlikeli bir durum almış olduğunu savaşın sonunda bile iddia ettiler. Kısa bir izinle Moskova'dan Almanya'ya dönmüş olan Kont von der Schulenburg, 28 Nisan'da Berlin'de Hitler'le konuştu ve kendisini Rusya'nın barışçı niyetlerine inandırmaya çalıştı. Ruslar Almanya'nın Rusya'ya hücum edeceği konusunda çıkarılan söylentileri biliyorlar diye anlatmaya başladı. Ama dedi, ben Rusya'nın Almanya'ya saldıracağına inanmıyorum. Stalin 1939'da, yani İngiltere ile Fransa bugünkünden daha kuvvetli bulundukları sırada onlarla anlaşamadıktan sonra Fransa'nın ortadan silindiği ve İngiltere'nin de kötü duruma düştüğü bu zamanda böyle bir kararı hiç veremez. Tersine Stalin'in bize yeni tavizler vermeye hazırlandığına inanıyorum. Führer buna pek inanmıyormuş gibi yaptı. Sırbistan'daki olayların kendisini uyardığını söyledi. Ruslar durup dururken neden Yugoslavya ile dostluk paktı imzaladılar diye sordu. Almanların Yugoslavya'ya girmelerinden bir gün önce 5 Nisan'da Sovyet hükümeti Hitler'i durdurabileceğini sanarak yeni Yugoslav hükümetiyle alelacele bir saldırmazlık ve dostluk paktı imzalamıştı. Molotov bundan bir gece önce Schulenburg'u durumdan haberdar etmiş, elçi de zamanın pek iyi seçilmediği cevabını vererek Rusların hiç olmazsa anlaşmanın imzasını geciktirmelerine çalışmıştı ama başaramamıştı. Gerçi Rusya'nın Almanya'ya hücum edecek duruma geleceğine kendisi de inanmıyordu. Bununla birlikte dikkatli olmak zorundaydı. Hitler bu ülkeye saldırmak için neler tasarladığını elçiye söylemedi. Kısacası eski kuşaktan namuslu ve temiz bir Alman olan Schulenburg'un bu planlardan son dakikaya kadar haberi olmadı. Stalin'in de belirtilere ya da uyarlamalara rağmen Hitler'in planlarından son dakikaya kadar haberi olmadı. Sovyet hükümeti Nazi uçaklarının 80 kere sınırı geçme olayını 22 Nisan'da resmen protesto etti. Ve 27 Mart ile 18 Nisan arasında geçen bu olayları uzun uzadıya anlattı. Bir keresinde 15 Nisan'da Rovno yakınlarında yere inen bir Alman keşif uçağında bir fotoğraf makinesi, makaralarca çekilmiş film, Sovyetler Birliği'nin batı bölgelerini gösteren yırtık bir topograf haritası bulunmuştu. Bütün bunlar uçaktaki personelin ne amaçla uçtuklarını göstermeye yeten tanıtlardı. Protestolarında bile uzlaşıcı bir hava vardı Rusların. Notada Rus askerlerine bu çeşit uçuşlar sık sık tekrar etmedikçe Sovyet toprakları üzerinde uçacak Alman uçaklarına ateş açılmaması emri verildiği bildiriliyordu. Stalin Mayıs ayı içinde yeni yeni uzlaşıcı çıkışlar yaptı. Hitler'i memnun etmek için Moskova'daki Belçika, Norveç, Yunanistan ve dahası Yugoslav elçiliklerinin memurlarını Rusya'dan gönderdi ve elçiliklerini kapattı. Irak'ta Raşit Ali'nin Nazi taraftarı hükümetini tanıdı. Almanya'nın kışkırtılmaması için Sovyet basını üzerinde yaptığı baskıyı arttırdı. Schulenburg'un 12 Mayıs'ta Berlin'e çektiği telgraftan Stalin hükümetinin bu iyi niyet gösterileri hesaplıdır. Sovyetler Birliği ile Almanya arasındaki gerginliğin hafiflemesi ve gelecek için daha elverişli bir havanın yaratılması isteniyor. Stalin'in her zaman için Almanya ile Sovyetler Birliği arasında dostça ilişkilerin bulunmasından yana olduğunu unutmamalıyız. Stalin, Sovyetler Birliği'nin mutlak diktatörü olduğu halde Schulenburg'un gönderdiği raporlarda Stalin hükümeti deyimi ilk olarak kullanılmaktadır. 6 Mayıs'ta Stalin Halk Komiserleri Kurulu Başkanlığını yani Başbakanlığı bizzat kendi üzerine aldı. Eski Başkan Molotov yalnızca Dışişleri Bakanı olarak kaldı. Komünist Partisi'ni elinde tutan Genel Sekreter ilk olarak hükümette görev alıyordu. Bütün dünya bu olayı Sovyetler Birliği'nde durumun özellikle Nazi Almanyası ile olan ilişkilerin ciddileştiği, Stalin'in yalnız perde arkasından değil, fiilen de hükümetin başına geçtiği şeklinde yorumlandı. Böyle bir yorumun yapılması normaldi ama işin ortaya çıkmayan bir yanı vardı. Moskova'daki uyanık Alman elçisi bu yanı Berlin'e hemen bildirdi. Stalin diyordu, Alman-Sovyet ilişkilerinin son zamanlarda bozulmasından hiç memnun değil. Bunun suçunu Molotov'un kaba politikasına yüklüyor. Bence diyordu Schulenburg, Stalin'in dış politikada çok önemli bir hedef seçtiği ve bu hedefe kendi kişisel çabalarıyla varabileceğine inandığı kesinlikle tahmin edilebilir. Stalin'in ciddi gördüğü bugünkü uluslararası durumda Sovyetler Birliği'ni Almanya ile herhangi bir çatışmadan uzak tutmayı kendisine amaç edinmiş olduğuna kuvvetle inanıyorum. Kurnaz Sovyet diktatörü o sırada 1941 Mayıs'ın ortalarıydı. Bunun artık ulaşılmaz bir amaç olduğunu, bu amaca varabilmek için Hitler'e rezilcesine teslim olmaktan başka bir çare kalmadığını anlamıyor muydu? Elbette biliyordu ki Hitler'in Yugoslavya ve Yunanistan'a girmesi, Güneydoğu sınırlarında Romanya ve Macaristan'da çok sayıda Almanların yığınak yapması çok önemli olaylardı. Moskova'da çalkalanan söylentiler de kulağına geliyordu. Schulenburg'un Mayıs'ın ikinci günü yazdığı raporda belirttiği yakında bir Alman-Rus askeri çatışmasının çıkacağı söylentileri Sovyet başkentinde Mayıs'ın başlarında çok yaygındı. Elçi de Alman elçiliğindeki öteki memurlar da bu söylentileri yalanlamakta güçlük çekiyorlardı. Berlin'e şunları yazmıştı. Bu çeşit söylentiler Almanya'dan buraya kadar yayılırsa ve Moskova'ya gelen ya da Moskova'dan geçen her yolcu bu söylentileri buralara getirmekle kalmayıp bunları olaylarla da doğrularsa söylentileri burada Moskova'da önlemek için yapılacak teşebbüslerin etkisiz kalacağını lütfen unutmayınız. Tecrübeli elçi de durumdan kuşkulanmaya başlamıştı. Söylentileri inkar etmekte devam etmesi, Rus sınırlarında Alman askerlerinin toplanmadığı ve birçok birliklerin kendisine 8 tümen olduğu özel olarak bildiriliyordu. Doğudan batıya nakledilmekte olduğu haberini yayması için Berlin'den talimat gönderilmişti. Bu talimat elçinin kuşkusunu daha da arttırmış olsa gerek. Çünkü o sırada bütün dünya gazeteleri Almanların Sovyet sınırlarına asker yığdıklarını harıl harıl yazıyorlardı. Aslında Stalin bundan çok önce Hitler'in planları üstüne somut uyarımlar almış ama bunları önemsememişti. Bu uyarmalardan en önemlisini Birleşik Amerika hükümeti göndermişti. Berlin'deki Amerikan ticaret ataşesi Sam E. Woods daha 1941 Ocak ayında Dışişleri Bakanlığı'na gizli bir rapor yollamış, Hitler'in ilkbaharda Rusya'ya taarruz etmek niyetiyle planlar hazırladığını, güvenilir Alman kaynaklarından öğrendiğini bildirmişti. Uzun ve ayrıntılı bir rapordu bu. Raporda Genelkurmay'ın taarruz planı, ki çok doğru olduğu sonradan anlaşıldı, ve Sovyetler Birliği'nin iktisadi alanda sömürülmesi için yapılan hazırlıklar anlatılıyordu. Dünya politikasından ve tarihten pek anlamayan, güler yüzlü ve konuşkan Sam Woods, kendisini tanıyan ve seven bizler için Berlin'deki Amerikan elçiliğinde bu kadar önemli bir haberi getirebilecek son kimse gibi görünürdü. Elçilikteki arkadaşlarından bazıları bunu onun yaptığına hala inanamıyorlar. Ama Cordell Hull hatıralarında olayı doğruluyor ve ayrıntılarını açıklıyor. Woods'un bakanlıklar, Reichsbank ve Nazi Partisi'nin yüksek mevkilerinde bulunan bir takım kimselerle teması olan Nazi düşmanı bir Alman arkadaşı bulunduğunu eski Amerikan Dışişleri Bakanı söylemektedir. Bu arkadaşı daha 1940 Ağustos'unda Hitler'in karargahında Sovyetler Birliği'ne hücum hazırlıkları için bir takım toplantıların yapılmakta olduğunu Woods'a bildirmişti. Bundan sonra bu haberci ticaret ateşesine Genelkurmay'daki olaylardan sızan haberleri günü gününe bildiriyordu. Bu arada Rusya'nın iktisadi sömürüsüne ait planların da hazırlanmakta olduğunu haber vermişti. Woods, kimsenin dikkatini çekmemek için Berlin'in çeşitli sinemalarında bu arkadaşına rastlıyor ve hazırladığı notları karanlıkta elinden alıyormuş. Bakınız The Memories of Cordell Hull 2, sayfa 967-968. Ben Berlin'den 1940 Aralık ayında ayrıldım. O sırada Berlin'de kalan elçiliğin en parlak dışişleri memuru George Cannon, Rusya taarruzunun yaklaşmakta olduğuna dair çeşitli kaynaklardan haberler geldiğini bana söylemişti. Taarruzdan 2 ya da 3 hafta önce Kuykendal'daki konsolos Königsberg'in taarruzun gününü tam olarak bildiren bir rapor gönderdiğinde sözlerine eklemişti. Dışişleri Bakanı Cordell Hull önce Woods'un bir Alman oyununa geldiğini sandı. Edgar Hoover'ı çağırdı. FBI Başkanı raporu okudu ve doğru olduğunu söyledi. Woods gerek Berlin'deki çeşitli bakanlıklarda ve gerekse Alman Genelkurmay'ında çalışan birkaç kişinin adını veriyordu. Adını verdiği adamların durumları Washington'da incelendi. Bu adamların bu konularda bilgi sahibi bulunmaları gerektiği ve bildiklerini söyleyecek kadar da Nazi düşmanı oldukları tespit edildi. O sırada Amerika ile Sovyet hükümetleri arasındaki ilişkiler gergin olduğu halde Hull durumu Ruslara bildirmeye karar verdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Summer Wells'den raporun özetini elçi Konstantin Umanski'ye bildirmesini rica etti. Bu ricası 20 Mart'ta yerine getirildi. Wells'ın sonradan yazdığına göre Bay Umanski bembeyaz kesildi. Bir an hiç sesini çıkarmadı. Sonra yalnızca şunu söyledi. Bana vermiş olduğunuz mesajın önemini tamamıyla anlıyorum. Hükümetim kendisine gösterilen bu güvenden ötürü size minnettar kalacaktır. Görüşmemizi hemen bildireceğim. Rus hükümeti minnettar kaldıysa ve zamanda verilen bu bilgiye inandıysa bile bu konuda Amerika'ya herhangi bir imada bulunmadı. Dışişleri Bakanı Hull'ın hatıralarına bakılırsa, Amerika İngiltere'ye yardım ettiği için Rusya'ya istediği malzemenin hepsini veremiyordu. Bu yüzden Moskova, Amerika'ya karşı büsbütün düşmanca ve haşin bir tutum almıştı. Bununla birlikte yine Hull'a göre, Haziran'ın ilk haftasında Bükreş ve Stockholm'daki elçiliklerden Almanya'nın 15 gün içinde Rusya'yı istilaya başlayacağı konusunda raporlar alan Amerika Dışişleri Bakanlığı, bu raporların birer kopyasını Moskova'daki Amerikan elçisi Steinhardt'a gönderdi. O da bunları Molotov'a verdi. Churchill'de Stalin'i uyarmaya çalışıyordu. 3 Nisan'da Moskova elçisi Sir Stafford Cripps'ten diktatöre özel bir nota vermesini rica etti. Notada Almanların Güney Polonya'da hareket halinde bulundukları, bu haberin bir İngiliz ajanından alındığı bildirilecek, durumun önemine dikkat çekilecekti. Churchill yıllarca sonra bu olayı anlatırken Cripps'in bu notayı geç vermiş olmasına hala üzüldüğünü söyler. Cripps, Almanların taarruz gününü daha Nisan ayı çıkmadan öğrenmişti. Almanların da bunu bildiğinden haberi vardı. Moskova'daki Alman deniz ateşesi 24 Nisan'da Berlin'deki donanma yüksek komutanlığına şu kısa mesajı göndermişti. İngiliz elçisi savaşın 22 Haziran'da başlayacağını tahmin ediyor. Ele geçen Nazi evrakı arasında bulunan bu mesaj aynı gün Alman donanma güncesine geçirilmiş ve cümlenin sonuna bir ünlem konulmuştur. Amiraller de İngiliz elçisinin bu kadar doğru tahmin yürütmesine şaşmış olsa gerek. Zavallı deniz ateşesinin Moskova elçisi gibi durumdan haberi yoktu ve mesajının sonuna şu sözü eklemişti. Çok saçma. Molotov da öyle düşünmüş olacak ki bir ay sonra 22 Mayıs'ta çeşitli konuları görüşmek için Schulenburg'u kabul ettiği sırada elçinin Berlin'e gönderdiği raporda belirttiğine göre her zamanki gibi dostça, kendinden emin ve durumdan haberdarmış gibi davrandı. Ve Sovyetler Birliği'nin en kuvvetli iki adamı olan Stalin ile kendisinin her şeyden önce Almanya ile herhangi bir çatışmayı önlemeye çalıştıklarını belirtti. Her zaman zeki ve anlayışlı olan elçi yalnız bir noktada çok yanılmıştı. Çünkü Molotov durumdan haberdar değildi. Ama elçi de değildi. Rus Dışişleri Bakanı'nın durumdan ne kadar habersiz olduğu 14 Haziran 1941'de Alman taarruzundan bir hafta önce yapılan açıklamada daha iyi anlaşıldı. O günün akşamı Molotov Schulenburg'u çağırdı ve kendisine TASS'a verilen bir bildirinin metnini sundu. Bu metnin önce radyoda, ertesi günde gazetelerde yayımlanacağını söyledi. İngiliz ve öteki basında Sovyetler Birliği ile Almanya arasında yakında bir savaş çıkacağı üstüne yaygın söylentiden şahsen Krips'i sorumlu tutan bu resmi Sovyet hükümet bildirisi, söylentileri açıkça saçma ve Sovyet Rusya ile Almanya'ya karşı birleşen kuvvetlerin yaptıkları kaba bir propaganda olarak niteliyor ve şunları ekliyordu. Sovyet çevrelerinin görüşüne göre Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne karşı bir taarruza geçmek niyetinde olduğu hiçbir temele dayanmayan söylentilerdir. Alman askerlerinin Balkanlardan Sovyetlerin sınırına kadar nakledilmesi bile bildiride Sovyet-Alman ilişkileriyle ilgisi olmayan bir olay olarak anlatılıyordu. Almanya'nın Rusya'ya saldıracağı söylentileri ise yanlış ve kışkırtıcı bir takım propagandalardı. Biri Sovyet bildirisinin yayımlandığı gün, öteki de ertesi gün yani 15 Haziran günü Almanların yaptıkları iki hareket TASS'ın bildirisini daha komik duruma soktu. Ribbentrop, Venedik'te Ciano ile görüşmeler yaparken 15 Haziran'da Budapeşte'ye gizli bir mesaj gönderdi ve Macar hükümetinden sınırlarının güvenliğini sağlamak üzere gereken tedbirleri almasını istedi. Führer, Rusların Almanya'nın doğu cephesinde geniş çapta yığınak yaptığını göz önünde tutarak en son Temmuz'un başında belki de Alman-Rus ilişkilerinin aydınlatılmasını isteyecek ve belki de bu münasebette bir takım istekler ortaya atacaktır. Almanlar Macarları uyarıyorlardı ama en büyük müttefiklerine boş vermekteydiler. Ciano ertesi gün Ribbentrop'la birlikte Venedik kanallarında gezerken Almanya'nın Rusya'ya taarruz edeceği konusunda ne düşündüğünü sorunca Nazi Dışişleri Bakanı şu cevabı vermişti. Sevgili Ciano, şimdiden bir şey söyleyemem çünkü her karar Führer'in nüfuz edilmeyen bağrında kitlidir. Ama kesin olan bir tek şey var. Eğer taarruza geçersek Stalin'in Rusya'sı 8 hafta içinde haritadan silinir. Bu parça Ciano'nun Verona hapishanesi 27 No'lu hücresinde İdamından birkaç gün önce 23 Aralık 1943'te güncesine yazdığı yazıdan alınmıştır. İtalyan hükümetinin Rusya'nın Almanlar tarafından istilaya başlandığını taarruzdan ancak yarım saat önce haber aldığını yazıyor. Ciano Diaries sayfa 583. Kremlin 14 Haziran 1941 günü radyoda Almanya'nın Rusya'ya taarruzu üzerine çıkarılan söylentilerin açıkça saçma olduğunu rahatlıkla yaymaya çalışırken, aynı gün Adolf Hitler, Wehrmacht'ın yüksek subaylarıyla Barbaros konusunda son savaş toplantısını yapıyordu. Askerlerin doğuda toplanması ve bunların sıçrama noktalarına kaydırılması için hazırlanan zaman çizelgesi 22 Mayıs'ta uygulanmaya başlamıştı. Birkaç gün sonra da yeni bir zaman çizelgesi çıkarılmıştı. Bu çizelge uzun, ayrıntılı bir belgedir. Rusya'nın istilası için hazırlanan bütün planların yalnız Haziran başında tamamlanacağını değil, aynı zamanda geniş ve karışık askeri birlikler, topçu, zırhlı birlik, uçak, gemi ve ikmal hareketlerinin de başlamış olduğunu ve plana göre devam ettiğini de göstermektedir. 29 Mayıs tarihli donanma savaş güncesinde kısa kayıt şöyle. Barbaros'un gemi hazırlık hareketleri başlamıştır. Romanya, Macaristan ve Finlandiya genelkurmayları ile Finlandiya Rusların kış ayları içinde ele geçirdikleri toprakları geri almak istiyordu. Yapılan görüşmeler tamamlanmıştı. Hitler 9 Haziran'da Berchtesgaden'dan bir emir çıkardı. 3 silahlı kuvvet komutanını ve yüksek kıta subaylarını 14 Haziran'da Berlin'de Barbaros'u son bir kez bütün gün görüşmek için toplantıya çağırdı. Görevin çok büyük olmasına rağmen yalnız Hitler değil, Hitler'in bütün generalleri de tarihin en muazzam askeri harekatının Kutup Okyanusu'nda Petsamo'dan başlayıp Karadeniz'e kadar uzayan 2400 kilometrelik koskoca bir cephe boyunca yapılacak bir harekatın ayrıntılarını son bir kez daha gözden geçirirlerken kendilerinden çok emindiler. Brauchitsch doğudaki yığınaklarda yaptığı denetlemeden bir gece önce dönmüştü. Halder güncesinde ordu başkomutanının çok neşeli olduğunu yazıyor. Brauchitsch, subayların ve erlerin moralleri çok yüksek ve hepsi de savaşa hazır demişti. 14 Haziran'daki bu son askeri görüşme sabahın saat 11'inden akşamın 6.30'una kadar sürdü. Yalnız saat 2'de yemek için bir ara verildi. Yemekte Hitler generallerine ateşli bir savaş öncesi nutku çekti. Halder'e göre geniş bir siyasi söylevdi bu. Hitler konuşmasında Rusya'ya hücum etmek zorunda olduğunu, çünkü Rusya'nın çökmesiyle İngiltere'nin de teslim olacağını önemli belirtti. Ama kana susamış olan Führer'in çok daha önemli bir noktayı belirtmesi gerekiyordu. Keitel bunun ne olduğunu Nürnberg'de doğrudan doğruya yapılan sorgusu sırasında açıkladı. Ana tema şuydu: bu savaş iki ideoloji arasındaki son savaştı ve bizim asker olarak o güne kadar gördüğümüz tatbikat, yalnızca uluslararası kanunlara uyulması bambaşka esaslara göre ölçülecekti. Keitel'in anlattığına göre bunun üzerine Hitler, yabancı araçlarla Rusya'da şimdiye kadar görülmemiş bir teröre geçilmesi için çeşitli emirler çıkarttı. Keitel'in kendi avukatı bu sırada sordu: siz ya da öteki generallerden herhangi biri bu emirlere itiraz etti mi? Hayır, ben şahsen hiçbir itirazda bulunmadım, diye cevap verdi general. Generallerden hiçbiri de itiraz etmedi, diye bitirdi sözlerini. Hassel da bunu doğruluyor. İki gün sonra 16 Haziran'da güncesinde şöyle bir yazı var: Brauchitsch ile Halder, Hitler'in Rusya'daki taktiklerini kabul etmiş bulunuyorlar. Böylelikle bugüne kadar yalnız SS'lerin yaptıkları cinayet ve kundakçılık işlerini bundan böyle ordu üstüne alınacak. Nazi düşmanı komplocular, Hitler'in Rusya'da teröre geçilmesi için verdiği emirlerin generalleri Nazilere karşı isyana sevk edeceğini başlangıçta çok saf şekilde ummuşlardı. Ama 16 Haziran'da Hassel da hayal kırıklığına uğradı. O tarihte güncesine yazdığı yazı şöyle başlıyor: ordu komutanlarının aldıkları ama henüz vermedikleri bir takım emirlerin askeri liderlere nasıl bir rejime hizmet ettiklerini göstermeye yetip yetmeyeceğini Popitz, Gördeler, Beck ve Oster'le hep bir arada birkaç kere konuştuk. Bu emirler Rusya'nın işgali sırasında askerlerin Bolşeviklere karşı alacakları yabancı tedbirlerle ilgili. Şimdilik hiçbir şey umulamayacağı sonucuna vardık. Generaller aldatılmışlar. İşe yaramaz birer başçavuş hepsi. The von Hassel Diaries, sayfa 198-199. Kremlin'dekilerin vesveseleriyle, kurnazlıklarıyla ve soğukkanlılıklarıyla ün salmalarına, bütün tanıtların ve uyarımların gözlerinin önüne serilmesine rağmen, kafalarına koskocaman hem de uluslarını neredeyse ortadan kaldıracak kadar kocaman bir yumruğun indirileceği dakikaya kadar durumu anlamamış olmaları akıl alacak gibi değil, ama doğru. 12. ayrımın sonu, sayfa 1071.